Deutsche Welle. Güne başlarken.
Almanya'nın Bonn kentindeki Radyo Deutsche Welle stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda Beklan Kulaksızoğlu. Bir Kasım seçimleri öncesinde sandık güvenliği tartışmaları yine gündemde. Programımızda önce gönüllülerden oluşan Oy ve Ötesi'nin çalışmalarını konu alacağız. Basın özetlerinin ardından ekonomi diyeceğiz ve uzmanların pembe bir tablo çizen Alman ekonomisiyle ilgili uyarılarına yer vereceğiz. Türkiye'de 1 Kasım seçimleri öncesinde sandık güvenliği tartışmaları yine gündemde sevgili dinleyenler. Seçimlerde manipülasyon endişesi karşısında sivil toplum kuruluşları vatandaşları sandık gözetmenliği yapmaya çağırıyor. Bu kuruluşlardan Oy ve Ötesi Derneği 7 Haziran seçimlerinde de yoğun çalışmalarıyla öne çıkmıştı. Deutsche Welle'den Julia Han, Oy ve Ötesi'nin seçim hazırlıklarına eşlik etti.
Kadıköy'de normalde düğünlerin yapıldığı bir salondayız. Ancak bugün Oy ve Ötesi'nin toplantısına ev sahipliği ediyor bu salon. Oy ve Ötesi'nin kurucularından iş adamı Sercan Çelebi şu an bütün enerjisini bu işe veriyor.
For as far as I can back, I can remember.
Sürekli olarak seçimlerde manipülasyonları tartışıyoruz. Çuval dolusu oyların birdenbire kaybolduğunu, yakıldığını, oy sandıklarının birdenbire yer yarılıp içine girdiğinden söz ediyoruz. Seçim sürecini incelememiz gerektiğini düşündük. Tamamen bir sivil toplum kuruluşu perspektifiyle seçim sürecini gözlemlemeye karar verdik.
Yale Üniversitesi mezunu iş adamı Çelebi'nin çalıştığı Oy ve Ötesi, Türkiye genelinde seçimlere en az 70 bin gönüllünün eşlik etmesini istiyor ama bu sayıya ulaşmış değil. 1 Kasım seçimlerinde Türkiye'nin 43 ilinde sandık gözetmenliği yapacaklar. AKP hükümetinin Haziran seçimlerinde oy kaybına uğramasından bu yana ülke hiç olmadığı kadar derin bir bölünmeyle karşı karşıya. Terör saldırısı uyarıları, kışkırtma kampanyaları gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Hükümeti eleştiren gazeteciler ve muhalifler tehdit ediliyor ya da gözaltına alınıyor. 1 Kasım seçimlerinde Kadıköy'de bir seçim merkezinde müşahitlik yapacak olan Barış Zoral durumu şöyle özetliyor.
Ülkede değişmesini istediğim şeyler olduğunu biliyorum. Şu andaki gidişattan, ülkenin ortamından, yapılabilecek işlerden memnun değilim. Yapılan işlerden memnun değilim. Seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşeceğine inancım yok. Kendi payıma düşeni gerçekleştirmek için müşahit olmaya karar verdim.
Oy ve Ötesi'nin bir başka müşahidi 39 yaşındaki Feriha Er Yılmaz da benzer görüşte.
Oy ve Ötesi'ne ülkemdeki demokrasinin sağlamlaşması adına katıldım. Seçim güvenilirliği ve şeffaflığının sağlanması, çocuğumun geleceğini için.
Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimcilerin yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de her iki kişiden biri seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapıldığına inanıyor. Yani vatandaşların yarısı buna inanmıyor. 2007 yılında bu oran %70'ti. Duyulan güvensizlik boşuna değil. Geçen yıl ilkbaharda yapılan yerel seçimlerde oylar sayıldığı sırada ülkenin birçok ilinde elektrik kesintisi oldu. Hükümet yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada olaydan elektrik trafosuna giren bir kediyi sorumlu tuttular. O dönemden bu yana muhalifler arasında kedi sözcüğü seçimlerde yolsuzlukla özdeşleşen bir sözcük haline aldı. Oy ve Ötesi'nin İstanbul'daki merkezinde telefonlar susmuyor. Oy ve Ötesi, Haziran ayındaki genel seçimlerde manipülasyon tespit etmedi. Oy ve Ötesi'nden Selin Kori ama diyor ve şöyle devam ediyor.
We did not find any fraud in the June 7th election.
7 Haziran seçimlerinde yolsuzluk yapıldığına dair bir kanıt bulamadık ama birçok insanın bunun olabileceğine inanması bile başlı başına bir sorun teşkil ediyor.
Oy ve Ötesi 2013 yılındaki Gezi protestolarından bu yana 4 seçimde gözetmenlik yaptı. Oy ve Ötesi'nden Selin Kori, bizimle çalışmak isteyenler internet sayfamız üzerinden kayıt oluyor. Her yaş grubundan AKP, MHP, CHP ya da HDP'den yani her partiye oy veren seçmenler var başvuranlar arasında diyor. Kore'ye göre farklı partilerden seçmenler müşahitlik için kendilerine başvuruyor çünkü Oy ve Ötesi'nin siyasi bir ideolojiye hizmet etmediğine, bağımsız olduğuna inanıyorlar. 1 Kasım yaklaştıkça seçim gözlemcileri kendilerine yönelik eleştiri ve kışkırtmaların arttığını belirtiyor. Hükümete yakın medya kuruluşları Oy ve Ötesi'ni PKK gibi örgütlerle bağlantılı olmakla, müşahitlerini ise seçimleri gözlemlemek yerine manipüle etmek istemekle suçluyor. Oy ve Ötesi'nden Sercan Çelebi.
Her gün uyandığımda hakkımda birilerinin Twitter'da hiç de doğru olmayan şeyler yazdığını görüyorum. Bu durumun projemize duyulan güveni olumsuz etkilemesinden endişe ediyorum. Ancak Türkiye'de bunu yapmak çok kolay. İnsan hakkında çok kolay bir şeyler söylenebiliyor. İnsanlara kişisel saldırılar yapılabiliyor.
Deutsche Welle, Alman basını.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanması kararı, yapılan baskınlar ve gruba bağlı iki televizyon kanalının yayınlarının kesilmesi Alman basınında geniş yankı buldu. Alman gazeteleri hükümetin bu adımını muhalif seslerin kısılması girişimi olarak değerlendirdi. Bern'de yayınlanan Tages Spiegel gazetesinin yorumu şöyle.
Koza İpek'e bağlı sevmediği medya kuruluşlarına karşı bu girişimle Ankara fazla ileri gitmiş oldu. Çarşamba günkü polis baskınları hükümet karşıtları arasında doğan dayanışmayı gözler önüne serdi. Kaldı ki medyaya karşı bu tür girişimler zayıflık belirtisidir. Seçimlere kısa bir süre kalmışken hükümet hedeflerine meşru araçlarla ulaşabileceğinden kuşkulu gibi görünüyor.
Süddeutsche Zeitung'un yorumunda ise şu satırları okuyoruz.
Bu güç gösterisi iktidar sahibinin ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Refah ve istikrar vaadi gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni güçlü kılan her şey şu an un ufak olmuş durumda. Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğun çok gerisinde. Mutlak çoğunluğu da kaçırabilir. İnatçı medyaya karşı yürütülen kampanya giderek sertleşiyor. Ankara'dan çaresizlik kokusu geliyor.
Die Welt gazetesinin yorumunda ise Alman hükümeti sığınmacılar konusundaki işbirliği karşılığında Ankara'ya dal kavukluk yapmakla eleştiriliyor.
Koza İpek Holding ile ilgili yaşanan son gelişmeler, otoriter bir rejim kurmaya çalışanın Adalet ve Kalkınma Partisi değil, bizzat Erdoğan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ancak meclisteki muhalefet de onun işini kolaylaştırıyor. Çarşamba günü 3 muhalefet partisinin üst düzey yöneticilerinin yazı işlerine destek ziyaretleri küçük bir işaret. Ancak Türk demokrasisinin Avrupa'ya da ihtiyacı var. Alman hükümeti Ankara'nın işbirliği karşılığında bu rejime dal kavukluk yapıp payanda olacak mı? İyi düşünmeli. Bu Türkiye'de hala var olan muhalif sivil topluma ve gazetecilere ihanet demektir.
Hamburg kentinde yayınlanan Die Zeit gazetesi ise Suriye krizini ele aldığı yorumda Alman dış politikasını eleştiriyor.
Halep'ten Afganistan'a uzanan sahnede İsraillerle Filistinliler figüran gibi duruyor. En son Berlin'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun buluşturulması gibi aksiyonlar nihai kararı değiştirmiyor. Bizim Steinmeier, Alman diplomasisinin en iyi yaptığı şeyi gösterdi. İtidale çağırmak. Aksiyonsa başka yerlerde. Asıl aktörler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran ve Türkiye. Suudi Arabistan'la Sünni ülkeler, IŞİD'le Kürtler ve onlarca milis grup.
Deutsche Welle.
Alman ekonomisi yıllardır krizleri teğet geçiyor. Bu yıl içinde beklentiler olumlu. Özellikle de ihracat konusunda gücünü koruyan Alman ekonomisinde yeni rekor beklentileri var. Ancak gerçek tablo böyle mi? Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği Başkanı Anton Börner'in yanıtı hayır. Börner, Alman ekonomisini bekleyen tehlikeler konusunda Deutsche Welle'ye konuştu.
Alman dış ticareti yine rekorlara koşuyor. Beklentiler yaklaşık %6'lık artışa işaret ediyor. Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği BGA 2016 için %4,5'luk büyüme öngörüyor. Beklentilere bakınca her şey yolunda denebilir. Ancak BGA Başkanı Anton Börner bu büyümenin arkasında Avrupa Merkez Bankası'nın son derece gevşek para politikası, buna bağlı olarak zayıf euro ve düşük petrol fiyatları gibi değişken faktörlerin rol oynadığı uyarısında bulunuyor. Avrupa'daki siyasi ayrışmaya dikkat çekerek 2016'ya büyük endişeyle baktığını belirten Börner, baskı altına giriyoruz, son derece dikkatli olmalıyız diyor. Anton Börner, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlamasından endişeli. Çin ekonomisindeki büyümenin son 25 yılın en düşük seviyesinde kalması bekleniyor. Börner, Çin'deki sorunun resmi olarak dile getirilenden daha büyük olduğu görüşünde.
Ich weiß nicht genau, wie belastbar die Zahlen sind.
Çin hükümetinden gelen verilerin ne kadar güvenilir olduğunu bilemiyorum. Eğer durum daha kötüyse, ki ben şahsen buna inanıyorum, o zaman tabii dünya piyasaları da buna göre etkilenecektir. Bunun kısa vadeli bir daralma olacağını düşünmüyorum. Çin'in Pekin hükümetinin dışarıya yansıttığından daha büyük yapısal sorunları olduğuna inanıyorum.
Gelişmekte olan ülkeler ve BRICS ülkelerinde talebin düşmesi nedeniyle dünya konjonktüründe işlerin iyi gitmediği bir dönemde Alman ekonomisinin ciro yaptığı klasik pazarlar yine ön plana çıktı. Alman ihracatının %58'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bunu %9'la Amerika Birleşik Devletleri ve %6'yla Çin izliyor. Rakamlar Avrupa Birliği'nde istikrarın Alman ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. BGA Başkanı Anton Börner, Euro bölgesindeki borç krizinin her an yeniden tırmanabileceği uyarısında da bulunuyor. Börner'e göre mevcut sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında yükselen tansiyonda Avrupa Birliği'nin rotası konusunda belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Ekonomi istikrar arıyor. Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle Almanya'nın Rusya'ya ihracatı %31 oranında azaldı. Börner, Rusya ile durumu felaket diye nitelendiriyor ve krizin yarattığı hasarın giderilmesinin 10 yıllar alabileceğini belirtiyor. Anton Börner, Arap dünyası konusunda da endişeli. Arap pazarının uzun yıllar Alman ürünlerinin önemli ciro merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Börner, güvenlik politikaları ile ilgili riskler ve düşük petrol fiyatları bu durumu hızla değiştirdi, diyor. Almanya'ya sığınmacı akını konusuna da değinen Börner, mevcut sığınmacıların nitelikli iş gücü açığını kapatmaya yetmeyeceğini vurguluyor.
Gerçek şu ki şu an ülkede bulunanlarla mevcut nitelikli iş gücü sorununu çözmek sadece çok kısıtlı bir şekilde mümkün olabilir. Topluma entegrasyonları 10 yılı aşan bir süreç olacaktır. İş gücü niteliği açısından da ekonominin ihtiyaç duyduğu kişiler değiller. Ama sonuçta bu insanlar burada ve mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmeleri gerek.
Börner'e göre Almanya için asıl tehlike ise ülkede giderek yükselen milliyetçilik.
Alman toplumu dış ticarete ve dünya çapında ekonomik varlık gösterilmesine kayıtsız şartsız muhtaç ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerinin iyi bir üne sahip olmasına bağımlı. Ama aynı şekilde açık, dostane ve demokratik bir ülke ününe de sahip olmalı. Bu ünü tehlikeye atan Alman halkına da büyük zarar verdiğini bilmek zorunda.
Güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasına dair ayrıntılı haber ve derlemeleri multimedya dosyaları eşliğinde Deutsche Welle Türkçe'nin web sitesinden de takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com.
Deutsche Welle Bonn stüdyolarından sunduğumuz Güne Başlarken programı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Hoşça kalın.